11. Ayrım 3. Ünite, Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi 73. Cumhuriyet ve Türk Hukuk Devrimi Osmanlı Devleti özellikle Tanzimat'tan sonra adli kapitülasyonlardan kurtulmak için gerek yasalaştırma, gerekse yabancı hukukun benimsenmesi alanında çok çaba göstermiştir. İmparatorluğun Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması üzerine dayatılan Sevr Antlaşması ile hem fiilen Osmanlı Devleti sona eriyor hem de adli kapitülasyonlar ve konsolosluk mahkemelerinin yetkileri genişliyordu. Anadolu'da başlatılan Kurtuluş Savaşı'nın zaferinden sonra Batılı devletlerle akdedilen Lozan Antlaşması ile her tür kapitülasyon. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini sınırlayan adli kapitülasyonlar da kaldırılmıştı. Adli kapitülasyonların kaldırılması, gecikmiş modernleşmenin tamamlanması ile birlikte yürümüş. Hukuk alanında köklü değişimi konu edinen Türk Hukuk Devrimi, hem bağımsızlığın kazanılması hem de modernleşme amacını birlikte yüklenmiştir. Hukuki benimseme, Cumhuriyet Hukuk Devrimi'nin tek yöntemi değilse bile ağırlıklı yöntemi olarak işlev görmüş. Devrimci yasamanın 1924 tarihli 442 sayılı köy kanunu gibi dile ve yazım tekniğiyle yepyeni ve özgün örneklerinin önüne geçmiştir. Benimseme, resepsiyon, iktibas, yabancı hukukun benimsenmesi Türkçe hukuk yazınında yabancı hukuk alımı, iktibas ve resepsiyon gibi terimlerle ifade edile gelmiştir. Bazı yazarlar diğerlerinin anlam nüanslarını yeterince karşılamadığı gerekçesiyle Fransızca kökenli resepsiyon sözcüğünü yeğlerler. Benimsemenin pek çok sebebi olabilmekle beraber yabancı bir hukukun benimsenmesinde temel unsur, benimseyen toplumun eski yaşam biçimini sürdürmek yerine onu değiştirmek istemesidir. Cumhuriyet Hukuk Devrimi'nin tek yöntemi benimseme değildir. 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve 442 sayılı Köy Kanunu Cumhuriyet Yasamasının özgün ürünleridir. Dikkat benimsemenin, hukuk devriminin ana niteliğini belirlemesindeki asıl etken Tanzimat'ın biri çözülememiş olan adli kapitülasyonlar sorunundan kurtulmak ve bu yolla tam bağımsızlığı sağlamaktır. 1876 tarihli kanunu esasinin Osmanlı tabiyetinde bulunan herkes, hangi din ve mezhepten olursa olsun, istisnasız Osmanlı tabir olunur yolundaki 8. maddesine Müslüman teba dışındaki Osmanlı halklarının ulusçuluk akımının da etkisiyle kendi hukuklarına tabi olma istemini, ne de konsolosluk mahkemeleri aracılığıyla güçlü batılı devletlere tanınan adli kapitülasyonlar sorunu çözmeye elverişli bir düzen yaratamamıştı. Lozan Antlaşması'yla sonuçlanacak görüşmelerde de azınlıkların hukuksal ayrıcalıkları önemli bir çekişme konusuydu. Batılı temsilciler, özellikle aile hukuku alanında Hristiyan ve Müslümanlara uygulanabilecek uygun bir kanun yapılamayacağını, bu yüzden hem dinsel azınlıkların farklı hukuka tabi olmaları ile önde gelen Batılı ülke temsilcilerinin Türk Adalet Bakanlığı nezdinde sürekli danışma heyetleri bulundurmaları gerektiğini savunuyorlardı. Batılı devletlerin tezleri, genç cumhuriyetin modern bir hukuk düzeni kuracağına duydukları güvensizlikten çok, Osmanlı Devleti'nin son döneminden alışık oldukları hukuki çok başlığın sürdürülmesiydi. Özel hukuk alanında kapsayıcı bir düzenleme olmadan sorunu çözmek olanaksızlaşınca, yapısı ve felsefesi gereği farklı dinsel anlayışlarla temelde bağdaşabilir düzenlemeler içeren İsviçre Medeni Kanunu'nun benimsenmesi gündeme geldi. İsviçre Medeni Kanunu, Fransız Medeni Kanunu'ndan farklı olarak, İsviçre gibi etnik ve dinsel farklılıkları, üstelik federal yapılı bir devlette ortak yaşamın gereklerine göre düzenleme ereğiyle hazırlanmış, akla olduğu kadar geleneklere ve insanın ahlaki doğasına da bağlı bir yasaydı. 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu gerekçesinde kapitülasyon ve azınlıkların dini ayrıcalıklarının ancak laik bir hukuk düzeninde anlamsızlaştırılabileceğini vurgulamaktaydı. Türk Medeni Kanunu'nun 1926'da kabulünün bağımsızlığı güvencelendirme amacını da aşan sonuçları oldu. İlkin Türkiye böylelikle laik bir hukuk düzenine geçmiş oldu. Buna bağlı olarak Türk hukuku kıta Avrupası hukukunun bir parçası oldu. İkinci olarak, çok hukukluluktan çöküşle birlikte çok başlı hukuka evrilen yapı tasfiye edilerek hukukun birliği ve tekliği sağlanmış oldu. 74. Hukukun temel kavramları. Üçüncüsü, hukuka aile kararnamesiyle başlayan çok eşli evliliğin yasaklanması ile tek eşli evliliğin kabulü başta olmak üzere aile düzeni ve evli kadının statüsünde kökten bir değişim gerçekleştirilmiş oldu. Dördüncüsü ve daha kapsayıcı olanı medeni kanun ve onu izleyen benimsemelerle modern hukuki düşünce ve hukuk kültürü de benimsenmiş oldu. 1926 ile başlayan ağırlıklı olarak benimsemeye dayalı hukuki modernleşmenin tek ürünü Türk Medeni Kanunu değildi kuşkusuz. Ancak Türk Medeni Kanunu özel hukuk alanında ticaret kanunu ve usul kanunları gibi diğer pek çok düzenlemenin temeli olan ana hukuki düzenleme niteliği taşıdığı, dahası medeni yasalar ilgili oldukları toplumun hukuksal kimliğini ifade ettikleri için, onun benimsenmesi neredeyse tek başına bütün bir hukuk devriminin yön ve içeriğini ifade etmektedir. Sırası Türk hukuk devrimine ilişkin anlatımlarda 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun vurgulanması, onun hangi özelliğine dayanmaktadır? Tanzimat Fermant 1 J J K Y L L J L I J F L 1 Şiş İT İ O J T G R J N U Ş I Ş 1 J M S V J F J I 1 Iş 1 J 1 T L J 7 J Ü A İ F Ç F Ç Ş Ş L J T J V Y K R J J L J L L L Y J L V 4 J J J A I J 1 J I J C J J J A J L T Z 1 S T L J İ Ş I X F T J 1 R J S J J J A U 4 J 1 I J I J S 1 F J J F L J J J I 4 Sterlin J J J T R L 1 J A I 1 F C J J J Y U J J I J 1 J P J J J 1 L J J I F J J R T J F I J I J I I L T R J L J 1 O I J J I J 0 T J I J I I J X 1 OL Su J O 14 J I Ş Öle I Ş Ç J J 1 1 R L J L V J 1 I U T O Ş 1 İT 3 ve 1 Müthiş I J J 4 1 J J Lufle I Gaz T Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesör Ali Kemal Bey'in dersinde kaynak H T T P 2. Üst üste slash slash İstanbul Üniversitesi nokta Hukuk Fakültesi nokta Gen nokta T R slash İmages İmgmein 02. JPG 3 Ünite Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi 75 Özet Değişik tarihsel dönemlerde hukuki kavramların ne ve kurumların evrimini anlatmak her hukuk düzeninin kendi hukuk kurallarını ifade etmeye yarayan kavramları, bu kuralların sistematizasyonda kullandıkları kategorileri vardır. Hukuk bir kültür ürünü olduğuna göre, bir başka hukuk düzeninin kavram ve kurumlarına bilincimizi açmamız, aslında bir başka hukuk kültürünü tanımamız demektir. Yabancı kültürün kurumlarını kendi hukuk kültürümüzün diline çevirmek, bunun yeterli olmadığı yerde de söz konusu kurumların hangi toplumsal işlevlere karşılık geldiğini ortaya koymak için kendi hukuk kültürümüzle yabancı olanı karşılaştırmamız gerekir. Burada, karşılaştırmalı hukuk devreye girer. Karşılaştırmalı hukuk, belirli bir hayat olayı karşısında uygun hukuki çözümün ortaya konması amacına bağlı olarak, farklı hukuk düzenlerinde benzer sorunlara nasıl çözüm bulunduğunun araştırılması etkinliğidir. Hukuk sistemlerini açıklamak hukuk sistemlerini kabaca 4 alt başlıkta kümelendirme eğilimi vardır. Kıta Avrupası hukuku, Anglo-Amerikan hukuku, Sosyalist hukuk ve İslam hukuku. Kıta Avrupası hukukunu karakterize eden temel özellik onun Roma hukukuna dayanıyor olmasıdır. Hukuk tarihi açısından Roma hukuku, Roma şehrinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen 753 yılından Doğu Roma İmparatoru Augustinianus'un M.S. 565 yılında ölümüne kadar geçen zaman içinde Roma'da ve egemenliği altındaki Akdeniz'i çevreleyen topraklarda uygulanmış olan hukuktur. Roma hukukunun kavramsal yapısını anlayabilmek için başvurulabilecek kaynak Institutio Onestler'dir. Roma'da hukuk okullarında hukuk eğitimine giriş amacıyla hazırlanmış Institutio Onestler'den günümüze intikal etmiş olan büyük hukukçu Gaius'un ki Corpus Juris Civilis'te yer alan Institutio Onestler'e de kaynaklık etmiştir. Roma hukukunun Almanya'da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş hali olarak Pandekt hukuku, Cermen hukukuyla harmanlanmış bir hukuktu. Böylece Pandekt hukuku, bir yandan Almanya'da Roma hukukunun benimsenmesi, öte yandan Roma hukukunun Cermenleşmesi gibi iki işlevli bir süreci ifade eder oldu. Kıta Avrupası hukuk sisteminden farklı olarak İngiliz hukuku genel kavramlara ve bağlantılı oldukları yasalara değil, örnek olay gruplarına ve bunların konu edinildiği yargı kararlarına dayalıdır. Bir Avrupalı için hukuk deyince zihninde canlanan imge yasa ve yasama etkinliği iken, bir İngiliz için bu yargılama etkinliğidir. Amerikan hukukunda da İngiliz hukukunda da önceki örnek kararların sonrakiler için bağlayıcı olması ilkesi geçerlidir. Gerek eski sosyalist, gerekse halen sosyalist olan ülkeler anayasalarında sosyalist hukuk başlıca üç temel ilkeye dayandırılmıştır. Sosyalist demokrasi, sosyalist yasallık, demokratik merkeziyetçilik. 3. Türk toplumunun tarih içindeki hukuk kültürü M.A.Ç.H.L.J.J.3'ün değişimini saptamak Osmanlı Türkleri İslam dinine mensup olduklarından özel hukuk alanında uygulanan hukuk İslam hukuku idi. İslam hukukunun kaynakları, kitap, Kur'an ve sünnetten başka icma, kıyas, istihsan, maslahat, mesalih-i mürsele, örftür. Osmanlı Sultanı'nın nizami alem için, yani dünyanın düzeni için şeriata aykırı olmamak üzere yasa koyması ile özellikle devlet örgütü, tarımsal üretim, vergiler ve tazir kapsamındaki cezalarla ilgili geniş bir yasama faaliyeti ortaya çıkmıştır. Böylece, en azından tanzimata kadar şer'i alanda içtihadi, örfi alanda yasa temelli bir hukuk varlığını sürdürdü. Kendisi de hukuki bir düzenleme olan Tanzimat Fermanı, Osmanlı toplumunun kendisini zorunlu hissettiği dönüşüm ve yenilikleri ortaya koymaya çalıştığı yeni bir dönemin habercisi oldu. Zaman içinde gerek özel hukuk gerekse kamu hukuku alanının yapısı eskiden yanıt verdiği sorunlara yanıt veremez duruma gelmişti. Böylece Osmanlı toplumu çok geç kalarak da olsa tanzimatla beraber hukuksal kurumların modernleştirilmesine ve adli kapitülasyonların etkisini hafifleştirecek düzenlemelere girişti. Ancak bu konudaki nihai adımlar Cumhuriyet'in hukuk devrimi ile atılabilmiştir. Adli kapitülasyonların kaldırılması, gecikmiş modernleşmenin tamamlanması erey ile birlikte yürümüş. Hukuk alanında köklü değişimi konu edinen Türk hukuk devrimi, hem bağımsızlığın kazanılması hem de modernleşme amacını birlikte yüklenmiştir. 76. Hukukun temel kavramları kendimizi sınayalım. Bir yargısal örnek kararların ana kaynak olduğu İngiliz hukuku gibi bir hukuk kültüründe hukuki akıl yürütme ve kanıtlama örnek olayları kullanırken, temel kavramların kurucu nitelik taşıdığı kıta Avrupası hukuklarında hukuki akıl yürütme ve kanıtlama genel kavramların özel durumlara uyarlanmasına ağırlık verecektir. Metinde kıta Avrupası ve İngiliz hukuku hangi yönden karşılaştırılmıştır? A. Hukuk teknikleri, B. Hukuk anlayışları, C. Hukuk sistemleri, D. Hukuk tarihleri, E. Hukuk düzenlemeleri. 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Gaius'un Institutio Onesi hakkında söylenemez? A. Gaius'un Institutio Onesi, kişiler, personae, şeyler, res, borçlar, obligatione, aileler, familias ve davalar, actiones, olmak üzere 5 bölümdür. B. Gaius'un Institutio Onesi günümüze intikal etmiştir. C. Gaius'un Institutio Onesi Corpus Juris Civilis'te yer alan Institutio Onesi'ne de kaynaklık etmiştir. D. Yapıt, hukuk kurum ve kavramlarını genelden özele gidecek şekilde ortaya koyar. Egeus'un institutionen i, kişiler, personae, şeyler, res ve davalar, actiones, olmak üzere 3 bölümdür. 3. Özgür bir kimsenin Roma hukukuna göre hak sahibi olabilmesinin koşulu nedir? A. Aynı zamanda vatandaş olması ve belirli bir yaşı doldurması. C. Roma'da ikamet ediyor olması. D. Belirli bir mal varlığına sahip olması. E. Erkek olması. 4. Aşağıdakilerden hangisi pandekt hukuku kavramını açıklar? A. Roma hukukunun Almanya'da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş halidir. B. Roma hukukunun İtalya'da Rönesans'la birlikte yeniden ele alınmış halidir. C. Roma hukukunun Amerika'nın bazı eyaletlerinde etkili olmuş halidir. D. Roma hukukunun Gaius tarafından institutionente işlenmiş halidir. E. Roma hukukunun Bizanslı zamanın gereklerine göre düzenlenmiş halidir. 5. Aşağıdakilerden hangisi ecclesiae hukukunu açıklayan ifadedir? A. Common law uygulamalarının aşırı biçimciliğinin adalet arayışını karşılamadaki yetersizliğini giderme gereksiniminden doğmuştur. B. Aşırı biçimsel formalitelere sahip olma yüzünden statute law ortaya çıkmıştır. C. Parlamentonun yasama faaliyetinin bir sonucudur. D. Önceki örnek kararları izleme zorunluluğu yoktur. E. Norman krallarının atadığı gezici yargıçların faaliyetinin ürünüdür. 6. Amerikan hukukunun hangi özelliği onun modern hukuk tarihindeki özel yerini vurgular? A. Batıya göç hareketi, hukuksuz bir toplumsal yaşam biçiminden hukuki bir yaşam biçimine geçişin yegane modern örneği olması ve Yüksek Mahkemenin yetkileri konusunda tutucu davranması. C. Kongrenin yasama faaliyetine önem vermesi. D. Önceki örnek kararlara uyma zorunluluğunun bulunması. E. Kişisel hakların korunmasında etkili hukuki mekanizmalara sahip olması. 7. Sosyalist toplum ilişkilerinin oluşturulması için araçsal bir değer taşıyan hukuka ilgililerin itaati hangi sosyalist hukuk ilkesinin içeriğini oluşturur? A. Sosyalist yasallık B. Kolektivizm C. Demokratik merkeziyetçilik D. Hukuk devleti E. Sosyalist demokrasi 8. Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir? A. Tedbin ve benimseme C. Aktarma D. Yayılma E. Kültürleme 3. Ünite, Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi 77.9. Fıkıhın insanlar arasındaki doğumdan ölüme her tür ve düzeydeki ilişkilerini inceleyen bölümüne ne ad verilir? A. Muamelat B. Münakihat C. Münakalat D. Münacat E. Müçtehidon. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1926'da İsviçre Medeni Kanunu'nu benimsemesinin iktibasının amacı en iyi hangi kavram çiftiyle ifade olunabilir? A. Bağımsızlık ve modernleşme B. Batılılaşma ve dünyevileşme C. Batılılaşma ve kalkınma D. Refah ve kalkınma E. Yenilenme ve dünyevileşme yaşamın içinden L. I. Y. E. T. Nokta. Com. Nokta. T. R. 13 Mart 2012, Salı Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, TÜSİAD, Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türk Ticaret Kanunu'nun Türk iş dünyası için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, gerek iktidar partisi gerekse muhalefet partilerinin yetkilileri ile yapılan görüşmeler, kanunun yasalaşması için bir takvimin belirlenmesi ve konuya makul bir sürenin tahsis edilmesi halinde tüm tarafların tasarıyı desteklediğini ortaya koydu. Ancak henüz bir gelişme yok dedi. Boyner, TÜSLİT M. Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları, Tespit ve Öneriler başlıklı raporunun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, işletme ölçeğinin büyümesi, karmaşıklaşan işlemler ve piyasa ilişkileri içinde organizasyonun etkin yönetilmesi için iç denetime olan ihtiyacın arttığını dile getirdi. İç denetim fonksiyonunun bu süreç içinde üst yönetime bağımsız ve objektif güvence sağlayarak, danışmanlık vererek, yönetimin kararlarının en önemli dayanağını oluşturduğunu vurgulayan Boyner, tarih tekerrür etmez ama bazen kafiye yapar prensibinden hareketle, iç denetim birimi, benzer örgüleri bulmak için tarihe bakar ve karar alma sürecindeki mevcut sistemin yeterliliği ve etkinliğini objektif kriterlere dayalı bir yöntem çerçevesinde değerlendirir diye konuştu. Boyner, değişen koşullara ayak uydurmak amacıyla artık dünya ekonomisinin ilkeler, tavsiyeler gibi yumuşak düzenlemeler çerçevesinde yapılandığına ve ekonomik performansın bu ilkelere uyum düzeyine göre değerlendirildiğine işaret ederek, bu çerçevede, tüm düzenlemelerin kanun koyucudan beklenmesinin süreci yavaşlattığını, hızlı ve proaktif adımların atılmasını da geciktirdiğini anlattı. Türkiye'de halen cezadan cayman mantalitesinin hakim olmasının, bu tür yumuşak düzenlemelerin yeterince benimsenmemesine neden olduğunu belirten Boyner, konuşmasını şöyle sürdürdü. Bu durum, hali hazırda TBMM Genel Kurulu'nda bulunan Türk Ticaret Kanunu tasarısının önemini bir kez daha göstermekte. Ticaret hukukunda radikal bir değişikliği gerçekleştirmeyi amaçlayan yeni Türk Ticaret Kanunu, sadece AB hukuku ile uyumlaşmayı hedeflememekte, aynı zamanda şeffaf bir bilgi toplumunun altyapısını oluşturmaktadır. Ayrıca genel kabul görmüş finansal raporlama ve denetim prensiplerini yürürlüğe koyup kurumsal yönetimin ilkelerinin şirketin her hücresine işlemesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, ısrarla sürekli söylediğimiz gibi Türk Ticaret Kanunu iç denetim uygulamalarının şirketlerde içselleştirilmesi için en büyük fırsattır. TÜSİAD olarak Türk Ticaret Kanunu tasarısını her aşamada takip ettik ve her platformda yasalaşmasına ilişkin desteğimizi dile getirdik. Keza, yönetim kurulumuzun Şubat ayında düzenlediği Ankara ziyaretleri kapsamında, tüm taraflar ile Türk Ticaret Kanunu hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Gerek iktidar partisi gerekse muhalefet partilerinin yetkilileri ile yapılan görüşmeler kanunun yasalaşması için bir takvimin belirlenmesi ve konuya makul bir sürenin tahsis edilmesi halinde tüm tarafların tasarıyı desteklediğini ortaya koydu. Ancak maalesef bildiğiniz gibi henüz bir gelişme yok. Ümit Boyner, Türk iş dünyası için Türk Ticaret Kanunu'nun hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda, söz konusu takvimin bir an önce belirlenmesinin ve takvime sadık kalınmasının takipçisi ve destekçisi olacağımızı bir kez daha belirtmek isterim, dedi. 78 hukukun temel kavramları yaşadığımız, tam anlamıyla ekonomik resesyon sermaye piyasası kurulu SPK Başkanı Vedat Akgiray ise konuşmasında, dünyada yaşananın bir finansal kriz olmadığını, tam anlamıyla ekonomik resesyon olduğunu belirterek, krizde şunu gördük. Firmalar batıyor, borçlar ödenmiyor ve dolayısıyla denetleyici, düzenleyici otorite kamu veya özel, günah keçisi oldu dedi. Kısa bir tarihte dünyadaki finansal regülasyon sisteminin çok farklı olacağına değinen Akgiray, yeni dünyadaki regülasyon mimarisini oluştururken, bilginin gerekli zamanda gerekli kulaklara gerekli dozda ulaşmasını sağlayacak mekanizmayı kurmanın önemli olduğuna işaret etti. Akgiray, denetimin tanımının biraz geniş tutularak piyasaların kendi kendilerini düzenlemesini daha doğru bulduklarını ifade ederek, para piyasalarını düzenleyen otoritenin önceliğinin bilgi olması lazım, paranın akışı değil değerlendirmesinde bulundu. Okuma parçası efendiler, hilafet ve din konularıyla uğraşıldığı sıralarda, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndaki bir noktanın halkın ve özellikle aydınların kafasında düğümlenip kaldığını öğrendik. Bu düğüm kanunda Cumhuriyet'in ilanından sonra da bırakıldığı gibi, kanuna, düğüm teşkil edecek ikinci bir noktanın daha sokulmuş olduğunu görenler, şaşkınlıklarını gizleyememişlerdi ve bugün de gizlememektedirler. Bu noktaları açıklayayım. 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 7 ve 21 Nisan 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 26 maddesi Büyük Millet Meclisi'nin görevlerinden söz eder. Maddenin başında, meclisin ilk görevi, ahirevi olmak üzere şeriat hükümlerinin yürütülmesi yer alır. İşte bunun nasıl bir görev ve şeriat hükümlerinden maksadın ne olduğunu anlamakta sıkıntı çekenler vardır. Çünkü sözü geçen maddede Büyük Millet Meclisi'nin kanunları yapmak, değiştirmek, yorumlamak, yürürlükten kaldırmak ve benzeri gibi belirtilen ve sayılan görevleri o kadar geniş kapsamlı ve açıktır ki, şeriat hükümlerinin yürütülmesi diye ayrıca ve başlı başına bir klişenin yer alması gereksiz sayılmaktadır. Çünkü şeriat demek kanun demektir. Şeriat hükümleri demek kanun hükümleri demekten başka bir şey değildir ve olamaz. Başka türlüsü çağdaş hukuk anlayışı ile bağdaştırılamaz. Bu böyle olunca, şeriat hükümleri deyimiyle kastedilen anlam ve kavramın büsbütün başka bir şey olması gerekir. Efendiler, ilk teşkilatı esasiye kanununu hazırlayanlara bizzat başkanlık ediyordum. Yapmakta olduğumuz kanunla şer'i hükümler deyiminin bir ilişkisi olmadığını anlatmak için çok çalıştık. Fakat bu deyime, kendi zannlarınca bambaşka anlam verenlere inandırmak mümkün olmadı. İkinci nokta efendiler, yeni teşkilatı esasiye kanununun ikinci maddesinin başında yer alan Türkiye Devleti'nin dini, İslam dinidir cümlesidir. Bu cümle daha teşkilatı esasiye kanununa geçmeden çok önce İznit'te, İstanbul ve İznit basın mensuplarıyla yaptığımız uzun bir görüşme ve sohbet sırasında, karşımdakilerden birinin şu sorusuyla karşılaştım. Yeni hükümetin dini olacak mı? İtiraf edeyim ki, böyle bir soru ile karşılaşmayı hiç de istemiyordum. Sebebi, pek kısa olması gereken cevabın, o günkü şartlara göre ağzımdan çıkmasını henüz istemeyişimdir. Çünkü, vatandaşları arasında çeşitli dinlere bağlı unsurlar bulunan ve her dinden olanlar hakkında adaletli ve tarafsız davranmak, mahkemelerinde vatandaşları ve yabancılar için adaleti eşit ölçülerle uygulamakla yükümlü bulunan bir hükümet, düşünce ve vicdan hürriyetine saygılı olmak zorundadır. Hükümetin bu tabii sıfatının şüpheli yoruma yol açabilecek vasıflarla sınırlandırılması elbette doğru değildir. Türkiye Devleti'nin resmi dili Türkçedir dediğimiz zaman bunu herkes anlar. Hükümetle olan resmi işlemlerde Türk dilinin geçerli olmasını herkes tabii bulur. Fakat Türkiye Devleti'nin dini İslam dinidir cümlesi aynı şekilde mi anlaşılacak ve kabul edilecektir? Bu elbette açıklanmaya ve yorumlanmaya muhtaçtır. Efendiler, karşımdaki gazetecinin sorusuna hükümetin dini olamaz diyemedim. Aksini söyledim. Vardır efendim, İslam dinidir dedim. Fakat hemen arkasını İslam dininde düşünce özgürlüğü vardır cümlesiyle cevabımı açıklamak ve yorumlamak gereğini duydum. Demek istedim ki, devlet, düşünce ve vicdana saygı göstermekle kayıtlı ve yükümlü olur. Karşımdaki gazeteci, verdiğim cevabı akla yatkın bulmadı ki, sorusunu şu tarzda tekrarladı. Yani devlet bir dine bağlı kalacak mı? Kalacak mı? Kalmayacak mı bilmem, dedim. Konuyu kapatmak istedim. Fakat mümkün olmadı. O halde, denildi. Herhangi bir konuda inançlarım ve düşüncelerim doğrultusunda bir fikir ortaya atmaktan, hükümet beni engelleyecek veya cezalandıracaktır. Oysa, herkes kendi vicdanını susturmaya imkan görecek mi? O zaman iki şey düşündüm. 3. Ünite, Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi 79.1. Yeni Türkiye Devleti'nde her ergin şahıs dinini seçmekte serbest olmayacak mıdır? Sorusu. Diğeri, Hoca Şükrü Efendi'nin bazı yüksek din arkadaşlarımızla birlikte düşündüklerimizi şeriat kitaplarında yer almış belirli ve değişmez İslami hükümleri yayınlayarak, maalesef yanıltıldığı görülen İslam kamuoyunu aydınlatmayı boynumuza borç bir görev saydık girişinden sonra yer alan İslam halifesinin görevi, dinin emirlerini korumak ve kollamakta peygamberin yerini tutmaktır. Dini hükümler koymakta da Yüce Peygamber Efendimizin vekilliğini yapmaktır sözleri. Oysa, hocanın sözlerini uygulamaya kalkışmak, milli hakimiyeti, vicdan hürriyetini kaldırmaya çalışmaktı. Bundan başka, hocanın bilgi darcığında, Yezidler zamanında yazdırılmış istibdat rejimine has formüller bulunmuyor muydu? O halde ne anlama geldiği ve ne kastedildiği artık herkesçe iyiden iyiye anlaşılmış bulunan devlet ve hükümet kavramlarını ve millet meclislerinin görevlerini din ve şeriat kılıklarına bürüyerek kim ve ne için aldatılacaktır? Gerçek bundan ibaret olmakla birlikte, o gün İzmit'te basın mensuplarıyla bu konuda daha fazla görüşmekte yarar yoktu. Cumhuriyetin ilanından sonra da yeni teşkilatı esasiye kanunu yapılırken, laik devlet deyiminden dinsizlik anlamı çıkarmak eğiliminde olanlara ve bundan yararlanmak isteyenlere fırsat vermemek için, kanunun ikinci maddesini anlamsız kılan bir deyimin sokulmasına göz yumulmuştur. Kanunun gerek 2. ve gerek 26. maddelerinde fazladan yer alan, yeni Türkiye Devleti'nin ve Cumhuriyet rejimimizin çağdaş karakteriyle bağdaşmayan deyimler, inkılap ve Cumhuriyet'in o gün için sakıncalı görmediği tavizlerdir. Millet, bu fazlalıkları, Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzdan ilk fırsatta kaldırmalıdır. 11. Ayrımın sonu.